Ayrım 30, sayfa 343, bölüm 25, andıç. Türkiye tarihi için 90'lar kayıp yıllardır. Bir an içinde öyleydi. Davalar, mahkemeler, cezalar, tehditler, ölümler, ona heyecan veren ödülleri gölgede bırakmıştı. 90'larda hayatta kendisine en çok sahip çıkan 5 kişiden ikisini daha peş peşe kaybetmişti. 93'te dayısı Mahmut Dikerdemi, 96'da iş adamı Vefli Koç'u. Daha önce annesini ve Kenan İnal'ı da kaybettiğinden en değer verdikleri lisesinden geriye sadece Cemre kalmıştı. Bütün o kabus yıllarında bir yandan programı hazırlayıp, bir yandan bozuk bir moralle davalarla dosyalarla uğraşırken evi, eşini, oğlunu ihmal etmişti. Oysa Umur ergenlik çağına gelmişti ve en az kendisi kadar sıkıntıdaydı. Belçika'dan sonra Türkiye'ye uyum sağlayamamış, yakın arkadaş bulamamış, derslere alışamamıştı. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü seneler Türkçeden kalmıştı. Lise sona geldiğinde ana dili gibi konuştuğu Fransızcadan da sınıfı geçememişti. Yatılı okuduğu halde inkılap tarihinden devamsızlıktan ikmale kalmıştı. Son sınıfa geldiğinde bütün o kırık derslerden dolayı mezun olamama tehlikesiyle karşılaşmıştı. Bugün o dönemki başarısızlığının kısmen babasının yanında olmamasına tepkiden kaynaklandığını söylüyor. Galiba çok bilincinde değildim ama içten içe çok kızgındım ona. İlişkimiz o kadar iyi değildi. Sık sık kavga ederdik. Birbirimizi tanımıyorduk sanki. Uyuşamıyorduk. Hep annem vardı yanımda. Babam orada... Arada programımdan başını kaldırıp eve gelir de bir şey derse niye hayatıma karışıyor diye diklenirdim. Ancak ben baba olduktan sonra ilişkimiz düzeldi. Umur o kargaşada özel dersler alarak bir sömestr kayıpla mezun oldu ve üniversite için Amerika'ya gitti. Her başarılı hayatın arka odasında kendisine gösterilmesi gereken ilgiden mahrum kaldığını düşünen bir çocuk ya da eş vardır. Her başarı biraz dertelenmiş oyun, çıkılmamış tatil, ihmal edilmiş eş, oynanmamış çocuktur. Umur çocuk yaşta 32. günün çekimleri sayesinde babasıyla tüm dünyayı gezdiyse de yine program yüzünden babasına hasret kalmış, ilkokula başladığında okumayı söktüğünde, ilk kızı öptüğünde heyecanını babasıyla paylaşamamanın eksikliğini yaşamış, bütün Türkiye'nin tanıyıp konuştuğu adamın en yakını olup da onunla doyasıya birlikte olamamanın acısını çekmişti. Bir andın oğlu sıfatı sıkça bütün ilgiyi üzerine toplayan bir ödüldü. Bazen de ona yönelik saldırılardan kendisinin de pay almasına yol açan bir ağırlık. O yaşta ikisinden de hoşlanmıyor, kendi olmak istiyordu. Ne var ki o sıfat Amerika'ya kadar geldi peşinden. O günlerde 32. günün telefonla ulaşmaya çalıştığı bir mafya lideri bir anda arayıp "Benim peşimi bırak, yoksa Amerika'da şu adreste oturan, şu adreste okuyan oğlun zarar görür" deyiverdi. Hiçbir koşulda gazetecilik ihtirasından vazgeçmeyen bir andın yelkenleri suya iniverdi. Kavganın tamamen vahşi yöntemlerle verildiği berbat bir dönemdi. 32. gün bu şartlar altında 10. yılına geldi ve o yıl deprem yedi. Tehditler, şantajlar, davalar, baskılar altında taraf olmadan gazetecilik yapmadın, istediğimiz programı hazırlamanın imkanı kalmamıştı. Yaptığımız haberleri Birandi ve ailesine hedefe koyar hale gelmişti. Yaşananlar hepimizi yormuş, yıpratmıştı. Birandi için dünyada ulaşılmadık başkent, konuşulmadık lider kalmamış gibiydi. Bülent okula dönmek istiyordu. Benim gönlüm belgeseldeydi. Mithat çok iyi bir teklif almıştı. Kendi programını yapacaktı. Bazılarımız için yıllardır bünyesinde büyük keyifle ve aile ortamı içinde çalıştığımız programdan uçma vakti gelmişti. Birant orada da farkını ortaya koydu. Gitmeyin demedi, vicdan yapmadı, engel koymadı. Tersine kendi yetiştirdiği ya da ekranda önüne açtığı isimlerin daha iyi teklifler alarak hatta kendisine rakip olarak başka kanallara dağılmasından gururlandı. Bunun kendisini çoğaltacağını anladı. Gitmemizi onayladı. O da zaten Ankara'dan iyice soğumuştu. Bir dönem koşarak geldiği, kendisini dünya çapında şöhrete kavuşturan şehir değildi artık orası. Başkent ona, içinde kendisi aleyhine dosyalar tutulan TRT binası, içinde kendisi için davalar hazırlanan genelkurmay binası, içinde kendisi için suikast planları yapılan MİT binası olarak görünüyordu. Hayatının kara bulutu haline gelen bu gri şehirden kaçmak, kurtulmak, yeni bir şehirde yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. Radikal sayılacak bir karar verdi. Ankara'daki büroyu kapattı ve 1995 yılında programın karargahını İstanbul'a taşıdı. Şimdi 32. gün yeni bir kadro, yeni bir büroyla yeni bir şehirde yeni bir döneme giriyordu. 1996'da Show TV bir anda ana haber bülteninin anchormanliğini önerdi. Bir ara düşündü, ölçtü, tarttı ama göze alamadı. Kendisinin ağır baskı altında olduğu, ekibinin bir kısmının dağıldığı bir dönemde bu yükün altına girmek ağır olurdu. Bildiği yolda yürümeyi, 32. güne yüklenmeyi tercih etti. Programın yönetmeni Deniz Arman devraldı. Cüneyt Özdemir ve Serdar Akinan da Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Rıdvan Akar ekibe katıldı. Programın bundan böyle haftalık periyotta yapılmasına karar verildi. Yeni ekiple içerikten taviz vermeden daha sık program yapabilmek için daha fazla çalışması gerekecekti. Ancak ne zaman habercilik yapmaya kalksalar başları derde girdi. Faili meçhul cinayetler, İslamcı holdingler, kurtarılmış bölgeler, cemaatler, hangi dosyayı açsalar tepki yağıyor, Türkiye en ufak aykırı sesin derhal susturulduğu bir ülke olmaya gidiyordu. 1995 seçimlerinden Erbakan'ın partisi kıl payı birinci çıkıp da Refah Yolu hükümeti kurulunca kapışma daha da sertleşti. Ankara'da Genelkurmay Türkiye'nin adım adım din devletine götürülmekte olduğuna inanmıştı. Bunun önünü kesmek için ne mümkünse yapacaklardı. Ne mümkünsenin içinde Birant'la hesaplaşma da vardı. Birant 10 yıl sonra Hanefi Avcı'nın odasında bulunacak bazı teyp kayıtlarından o yıllarda kendi telefonunun dinlemeye alındığını öğrenecek, savcının önünde 28 Şubat dönemine ait özel telefon konuşmalarını dinleyince kendimi tecavüze uğramış gibi hissettim, diyecekti. 28 Şubat 1997 günü Türkiye örtülü bir darbeye tanık oldu. O günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 9 saat sürdü ve orada alınan kararlar son derece gergin bir dönemin fitilini ateşledi. O ay tanklar Kudüs gecesinde cihat çağrılarının yapıldığı Sincan'da yürümüş, Genelkurmay'da Batı Çalışma Grubu kurulmuş, irticanın PKK'dan daha tehlikeli olduğu açıklanmıştı. Erbakan'ın Kaddafi'nin çadırında Türkiye'nin eleştirilmesine sessiz kalması, tarikat şeyhlerini başbakanlıkta ağırlaması, Susurluk skandalından sonra patlayan gösterileri gulu gulu dansı sayması, yeşil sermayenin önünü açacak kararlar imzalamasına layık cenahta büyük tedirginlik yaratıyordu. Yargıtay Başsavcılığı Refah Partisi için kapatma davası açmıştı. Asker bir müdahaleye gerek kalmadan başbakanı istifaya zorlamak için hukuki, siyasi, askeri her imkanı zorluyordu. Genelkurmay'da her hafta farklı meslek grupları için düzenlenen briefinglerde irtica tehlikesi konusunda uyarılar yapılıyordu. Bu dönemde ordu, basın üzerinde de tam bir tahakküm kuracak, en küçük eleştiriyi kendisine karşı bir tehdit sayacak, yazılarını, programlarını beğenmediği gazetecilerin işten atılması için baskı yapacaktı. Eleştirilerinin sınırlarını hepten daralıyordu. Ana haber bültenlerinin önem kazanıp uzamasıyla haber programları da gözden düşmeye başlamıştı. Show TV bütçeyi daha fazla taşıyamayacağını söyleyince 32. gün ATV'ye taşınmış, ancak 6 ay sonra ATV yönetimi de bu reytinge, bu program bize pahalı geliyor deyince yeniden show dönülmüştü. Bütçeler küçülüyor, yayın gitgide geç saate itiliyordu. 32. gündeki Hizbullah gerçeği araştırması, Fethullah Gülen dosyası, Refah'ın kalesi Fatih incelemesi, İslamcı holdingler soruşturması, programın bildik cesur gazetecilik örneklerinden olsa da dönemin tansiyonu gereği büyük tepki yaratıyordu. Birand'ın Refah yanlış yapıyor ama asker müdahale etmemeli diyen yazıları da şimşekleri çekiyordu. Sonuçta Erbakan baskılara dayanamayıp istifa etti. Refah kapatıldı ama kavga bitmedi. Asker 28 Şubat'ta alınan MGK kararlarını uygulatmak için baskıyı arttırdı. Tam bu aşamada Birant'la ilgili bir gerginlik yaşandı. Eskişehir'de bir şehit cenazesinde konuşan bir yarbay televizyon kameraları önünde "Bu ülkeyi dıştan yıkmak isteyenler çok ama asıl hainler içimizde. Bunların arasında Mehmet Ali Birant gibiler var," dedi. Şehit yakınlarının alkışlarla desteklendi. Bu sözler akşam televizyon haberlerinde verildi. Birant artık açık hedefti. Bir tepki vermek gerektiğini düşünerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya hitaben bir mektup yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir mensubunun yaptığı bu konuşmayı yalanlamaz veya bu subay hakkında tahkikat açmazsanız söyledikleri orduyu ve sizi de bağlayacaktır. Bu durumda siz de benim ölüm evime imza atmış olursunuz. Mektubunu Genelkurmay Karargahı'na faksladı. Bir özür telefonu bekliyordu. Türkiye'ye geleli 7 sene olmuştu ancak hala bir batılı gibi düşünüyor. Şikayetin en üst makama bildirilirse çözüleceğini sanıyordu. Türkiye'de işlerin böyle yürümediğini hemen ertesi gün öğrenecekti. Çalan telefondaki ses kendisiyle Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnağ'ın görüşeceğini söylüyordu. Bir an beklediği özrün geldiğini sandı ancak telefon bağlandığında dona kaldı. Özkasnak, "Siz kendinizi ne sanıyorsunuz da koskoca Genelkurmay Başkanı'na faks yolluyorsunuz?" diye bağırıyordu. Bir an şoke oldu. Durumu izaha çalıştı. Bir asker açıkça beni hedef gösterdi. Öldürülmemi istedi. Sizse onun değil, onu şikayet ettim diye beni suçluyorsunuz diyecek oldu. Terbiyesizlik sizin yaptınız. O programı size yaptırmayacağız cevabını aldı. Bunun üzerine hiddetle elindeki telefonu karşı duvara savurdu. Cemre parçalanan telefonun sesini duyup çalışma odasına koştuğunda bir anda ilk kez büyük öfke içinde buldu. İpler kopmuştu. Ve bu 1990'lar Türkiye'sinde korkulacak bir durumdu. Programın yaz tatiline girmesine birkaç hafta kalmıştı ancak bu gerginlik sadece programın değil, kendisinin geleceğini de etkileyebilirdi. Cemre ile kırık bir telefonun başından yapacaklarını düşünmeye başladılar. Cemre, "Bu adamların sağ solu belli olmaz. İnan Kıraç'a gidelim," dedi. Behbi Koç son dönemin bir andı Suna İnan Kıraç çiftine emanet etmişti. Ona göz kulak olun demişti. Bir an Galatasaray'dan da ağabey olan Kıraç'ı aradı. "Ağabey, başım dertte, sana gelebilir miyim?" diye sordu. Hemen atlayıp gittiler. Bir an telefon konuşmasını anlattı. Kendisine yönelik tehditlerden söz etti. Askerlerin programı kesmek istediklerini söyledi. Yaz tatiline çıkmamıza birkaç hafta kaldı. "Biraz tutunabilsek yazın işi soğuturuz," dedi. Kıracın genelkurmayla ilişkileri iyiydi. Sen merak etme, ben konuşurum dedi. Ertesi gün çevik biri arayıp bir anda kefil olduğunu söyledi. Ve 32. gün zararsız birkaç ayından sonra o yaz diken üstünde tatile çıktı. Ancak atlattığını sanan bir anda çok daha korkunç bir tuzak bekliyordu. 13 Mart 1998 günü Başbakan Mesut Yılmaz'la Tiflis gezisine gitti. Yılmaz uçaktaki sohbette irtica ile mücadele için gerekeni yaptıklarını vurguladıktan sonra kimse irtica ile mücadele iktidar mücadelesine alet etmesin dedi. Askeri kastettiği belliydi. Hükümetle genelkurmay arasında bir sorun olduğu anlaşılıyordu. Gece 3 gazeteci daha fazla bilgi alabilme ümidiyle başbakanla buluştu. Yılmaz fazla ayrıntı vermek istemiyordu. Bunun üzerine bir an eğlenceli bir formül buldu. Biz tahminimizi söyleyelim, siz başınızda doğru veya yanlış işareti yapın dedi. Meşhur sessiz film oyunu böyle başladı. Gazeteciler iktidar mücadelesi lafıyla kimi kastettiğini sordular. Yılmaz parmağıyla bir işaret yaptı ve 4 parmağını omzuna vurdu. Şifre çözülmüştü. Çevik bir. Sessiz sinema ilerledikçe asıl sorunun terfileriyle ilgili olduğu anlaşıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı Ağustos'ta süresini doldurup emekli oluyordu. Yerine Orgeneral Hayri Kıvlıkoğlu gelecekti ancak onun gelmesiyle karargâhta 2. Başkan Orgeneral Çevikbir ile tüm General Erol Özkasnağ'ın önleri kapanacak. Onlar da birer yıl arayla emekli olmak zorunda kalacaktı. Görevde kalabilmeleri Karadayı'nın süresinin uzatılmasına bağlıydı. Onun süresi uzarsa Çevikbir için Genelkurmay Başkanlığı yolu da açılmış oluyordu. Hükümet ise ordunun geleneklerinin bozulmamasından yanaydı. Yani sırası gelen gidecekti. Yılmaz bunları anlatmış ancak kesinlikle yazılmamasını istemişti. Sohbette bulunan Yalçın Doğan, Muharrem Sarıkaya ve Mehmet Ali bir anda yazarsanız yalanlarım demişti. Üst gazete 3 gazeteci ellerinde bomba haberle odalarına çekildiler. Türkiye'de 3 kişinin hele üst 3 gazetecinin bildiği şeyin 3 saatten fazla gizli kalması imkansızdı. Nitekim bir sonraki günkü 3 sunumda da başbakan kaynak gösterilmeden bu iktidar kavgası anlatılıyordu. Üstelik sabah sessiz filmi manşetten vermişti. Genelkurmay da bunun üzerine komut akademisine nifak sokmaya çalışıldığı açıklamasını yapmış, Yılmaz'ın işaretle tarif ettiği paşalar bunu yanlarına bırakmayız demişti. Öyle de oldu. 3 gün sonra çevik bir imzasıyla yayınlanan bir memirle haberi yazan 3 gazetecinin basın görevlerinin onurlarıyla yapacak üzere görülmedikleri gerekçesiyle askeri tesislere girmesi yasaklandı. Anlaşılan Yılmaz'ın günahı onları sırtına yüklenmişti. Başbakan da ilk duruşundan hemen çark etmişti. Bir an satışına geldiğini anladı ve şoke oldu. 23 Mart günkü köşesinde gittikçe güçleşen meslek, gazetecilik başlığı altında sonradan hep iftihar edeceği satırlarla sert bir tepki verdi. TSK'nın bazı komutanları kızdıran düşünceleri yansıtan gazetecilere yaptırım uygulaması tek kelimeyle sansürdür. Bu insanlar görevlerini yapmışlardır. Yaptıkları işle gurur duymaktadırlar. Onların görevlerinin onuruyla yapacak düzeyde olup olmadıklarına dair kararı ancak kuyucuları ve basın kuruluşları verebilir. 34 yıllık gazeteciyim. Haberciliğin nasıl yapılacağı konusunda kimseden ders almaya ihtiyaç duymuyorum. Şu veya bu siyasi lider veya komutana şirin görünmeye ne ihtiyacım ne de niyetim var. İşimi doğru ve tarafsız yaptığıma inanıyorum. Gazeteciliğin uluslararası standardı vardır. Bunu uyguluyorum. Eğer farklı davranmış olsaydım ne Avrupa Konseyi'nden ödül alabilir ne de Brüksel'deki Uluslararası Gazeteciler Birliği'nin 2. başkanlığına seçilebilirdim. Bundan sonra da çizgimi değiştirmem söz konusu değildir. Bu satırlarla bilmeden boğazına düğümlenmeye çalıştığını ipi çekmiş oluyordu. Darbeyi hiç beklemediği bir yerden yiyecekti. Aynı gün gazetede PKK'nın 2 numarası Şemdin Sakın örgütten kaçıp KDP'ye sığındığı haberi vardı. Genelkurmay hemen devreye girdi ve pazarlıkla Sakın'ı teslim alıp Türkiye'ye getirdi. Bu asker için büyük başarıydı. Ülkede tam bir zafer havası yaşanıyordu. Sakık hemen özel hareket timleri tarafından sorguya alındı ve işte o aşamada Genelkurmay karargahında tarihe andıç olarak geçecek inanılmaz kumpas kuruldu. 15 Nisan 1998 tarihli andıç belgesine göre Sakık'ın ifadesinin psikolojik harekat açısından değerlendirilmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanmıştı. Ayrım sonu. Sayfa 352.